Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 33. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Şehit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. İnsanlık tarihi boyunca birçok bağlamda belli şeyleri istememek mutluluğun anahtarı olarak sunulmuştur. Doğal ve gerekli arzuları diğer arzulardan ayıran antik Yunan Epikürizm felsefesinden İbrahimi dinlerdeki günah olgusuna kadar. Fakat istememe konsepti belki başka hiçbir mecrada Budizmin öğretilerinde olduğu kadar odak noktası olmamıştır. Budist metinlerin farklı yorumları arasındaki en evrensel prensiplerden biri isteğin karşısında durma gereksinimi. İnsanın nihai var olma amacını gerçekleştirdiği an olarak tanımlanan nirvana anı, egodan, arzudan tamamıyla arınmış bir zihinsel nokta olarak görülür. Kişinin egosunun yok oluşuyla gelen, kendini evrenin atomlarının oluşturduğu başka hiçbir şeyden farklı ya da daha önemli olarak görmemesi, bireyselliğinden vazgeçmesi, hatta ölümle bile barışık olması ortalama insana biraz fazla gelebilir. Zaten Budist oluşumlar bütün arzu ve isteklerinden tamamıyla vazgeçmeyi henüz başaramamış kişileri de bünyesine dahil etmiştir. Hatta çoğu zaman Nirvana'ya ulaşmayı sadece sayılı en adanmış müritlerine has bir eylem olarak tanıtmıştır. Pop kültür arzularından ve isteklerinden arınmayı hayat felsefesinin bir parçası haline getirmiş birini bulabileceğimiz belki en son yer. Bugün tam da bu yüzden nadir olan bir müzisyenden bahsetmek istiyorum. Vincent Jamal Staples, 1993 yılında ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde 5 kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Annesi Vince 6 yaşındayken babasının hapse girmesiyle beraber şehrin meşhur gettosu Compton'dan bir tık daha tekin olan Long Beach bölgesine taşıdı aileyi. Boğucu bir yoksulluk içinde büyüyen genç, uzun süre kekemelikten ve astımdan da muzdarip olsa da fazlasıyla başarılı bir öğrenciydi de. Hatta daha ortaokuldayken bile özellikle politik ve sosyal konulardaki derin bilgisini gösterdiği yazılarıyla öğretmenlerin dikkatini çekiyordu. Bunun motivasyonuyla soy ağacını telef etmiş, Afrikan Amerikanlığın sistematikleşmiş dezavantajlarıyla gelen suç yatkınlığından, özellikle de çetelerden uzak kalmak adına üniversite okumayı planlıyordu Vince. Sonra bir şey oldu. Lise çağında 6 ay kaldığı Atlanta şehrinden dönüşünde annesinin kanser olduğunu öğrendi. Haberi duyar duymaz içinde bir acı köpürmeye başladı gencin. Babasız, meteliksiz, sağlık sorunlarıyla geçen bir çocukluğun, zor gecelerin, üzüntü ve öfke dolu günlerin acısı. Etrafındaki yaşıtlarının hepsinden daha iyi görebildiği ve anlayabildiği sosyal, politik, ekonomik, kültürel eşitsizliklerin, bir azınlık mensubu olarak kendi de maruz kaldığı eşitsizliklerin karşısında çaresiz olmanın acısı. Bu acıyla beraber iradesini de kaybetti Vince. Bir çeteye dahil oldu ve kendi deyimiyle çok da başarılıydı. Bir sınıf arkadaşının telefonunu çaldığı iddiasıyla okuldan atılmasının sonucunda iyice pekişen suç hayatı bir süre devam etti. Ta ki müzisyenliği keşfederek eninde sonunda ya müebbet hapis yemekten ya da öldürülmekten kıl payı kurtulana kadar. Birçok meşhur rapçinin hikayesinde klişe bir dönüm noktası. Fakat artık iyice farkındalığı yüksek, bir o kadar da mesafeli bir insan haline gelmesinden dolayı Vince'in hip-hop'a girişi bu hikayenin klişe versiyonlarından biraz farklıydı. Çete bağlantıları üzerinden de Los Angeles'ın birçok hip-hop oluşumuyla tanışıklığı olan Vince, henüz 17 yaşındayken bile bu müzik türünün kusurlarını görebiliyordu. Sadece ana akım rap müziğin değil, ana akım müziğin tamamının azınlıkları çoğunlukla suç, şiddet, materyalizm, madde bağımlılığı ve cinsel sapkınlığa iten sistemlerin bir parçası olduğunu anlamıştı. Hatta ana akım müziğe dahil olmak adına kendi ırkı ve kültürüyle ilgili stereotipleri en az bir miktar benimsediğinde kendisinin de bu sisteme katkıda bulunacağını biliyordu. Fakat zaman geçirdiği çevrelerde spontane bir şekilde müzikal kabiliyetlerini keşfedince akademik olanaklarının da yanmasından dolayı çete hayatından başka bir kaçış seçeneği olmadığını anladı. Tabii kendini müzik sayesinde kötünün kötüsünden kurtardıktan sonra edineceği kaynaklarla mahallesinde olumlu değişimler yaratmayı da ummuyor değildi. Rap hayatının başlangıç evrelerinde kariyer yükselişini en çok hızlandırmış olan ilişki, aynı zamanda en çok özdeşleştiği sanatçı olan Earl Sweatshirt'leydi. Aralarında bir yaş olan ikilinin ortak şarkılarında olduğu kadar bireysel bestelerinde de zamanla çok daha olgun bir hal alacak, aşırı bir hem mikro hem makro farkındalık seviyesinden gelen bir karanlık, bazen bir tık mizahi bir melankoli, ümitsizlik ve öfke vardı. Ama Vince bu duyguları ilk konuk mısralarında ve mixtape'lerinde bile etrafındaki hiçbir rapçide bu denli baskın olmayan zevk sahibi bir isteksizlik, bir mesafe ile sunuyordu. Şarkılarındaki bu eşsiz hissiyat iç dünyasındaki bir evrimin sonucuydu aslında. Çete günlerinin ölümcül hazcılığını müzik piyasası dahil modern dünyanın her köşesinde tanımlamaya başlayıp reddetmişti. Mutluluğu daha çok içsel bir sükunette aramaya karar vermişti. Bu dönemde yeni patlayan Tyler the Creator öncülüğündeki Odd Future kolektifinin bir sanatçısı olan Earl Sweatshirt'le arkadaşlığı üzerinden eninde sonunda efsanevi rap odaklı plak şirketi Def Jam'le anlaştı Vince. 2011'de çıkan ilk mixtape'i Shine Cold Chain'den bu hafta çıkan kendi adını taşıyan 4. stüdyo albümüne kadar ki 10 yıllık kariyerinde de mesafeli duruşunu korumaya devam etti. Bu eşsiz hayat felsefesinin çeşnisi olan televizyon programı teklifleri getirecek noktadaki mizah anlayışını da hiçbir zaman kaybetmedi. Dolayısıyla bir miktar alternatif bir müzisyen olarak kalmasına rağmen Ty Dolla Sign'dan Kendrick Lamar'a, Gorillaz'dan Mac Miller'a, Billie Eilish'den Hans Zimmer'a kadar birçok devasa isimle aynı şarkılarda yer almış, her zaman piyasadan belli bir miktar destekle ilerlemiş rapçinin aynı zamanda fazlasıyla kendine has komik anları da oldu pop kültürde. 2018'de bir online kampanyayla emekli olmak için müziğini sevmeyenlerden para toplamaya çalışmasından bir şarkısında Ghetto'da bilinçsizlikten su yerine Sprite içilmesine yaptığı gönderme üzerinden Sprite sponsorluğu edinmesine kadar. Ve belki en komiği, Amerika'nın kırsal bir bölgesinde yaşayan beyaz bir kadının Vince'in müstehcen şarkı sözlerini okuyarak sinir krizi geçirdiği viral bir video. Tabii ki rapçinin etnik bir azınlık olmanın çilelerini anlatışını görmezden gelip bencilce kızının duyabileceği kötü kelimelere yoğunlaşan bu ayrıcalıklı, cahil ve acınası kadınla hunharca dalga geçti internet. Vince'in kendi esprileriyle konuya dahil olmasını da sabırsızlıkla bekledi. Ama Vince ters köşe yaptı. Kısa bir tweet serisinde şöyle dedi: "Hiç kimse çocukları için neyin uygun olduğu ile ilgili düşünceleri için eleştirilmemeli. Duygusal sorunlar da yaşıyor olabilen bu kadın, bariz şekilde bağlamını tam olarak anlamadığı bir şeye korkuyla yaklaşıyor. Bunun gibi Afrikan Amerikalıların yanlış anlaşıldığı esnaları ilerici bir diyaloğa çevirmemiz lazım. Bütün farkındalığına rağmen beklenilir tuzaklara yenik düşmüş bir gangster rapçi olmakla modern dünyayla arasına mesafe koyarak huzur bulmuş bir aktivist olmak arasında kalmış birinden beklenilecek bir cevap. Lift Me Up şarkısında kendisinin de dediği gibi. Derimin rengi savaş içinde vicdanımla. Tek yol devrim ama Ferrari almak var aklımda. 44'lük tabancayla vursam da hedefim Nirvana. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Yiğit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle.